Ayrım 24.
Demin bana söylediğin yaka meselesi. Bu iş yalnız mahkemenin elindeki kanunla değil, avukatın cerbezesine de bağlı bir parça. Kanun çocuğu hem verir hem vermez. Zaten böyle olmasa avukata lüzum kalmazdı ki. Selamı şöyle bir daldı. Sonra, eh dedi, sen de bizim tarafın avukatı olursun. Çenene güvenmiyor musun? Tecrübe ederiz. Çocuk ne diyor? Yani çocuk dedesine mi gitmek istiyor, anasıyla mı kalmak istiyor? Çocuk, anamdan ayrılmam diyormuş. Ama bu yaşta çocuğun lafı dinlenir mi? Ömer birdenbire kendini düşündü, ferahladı, gülümsedi. Selami sordu. Niye güldün? Hiç. Bu çocuğa benzer başka bir çocuk aklıma geldi de. Onun bu çocuğa göre ne kadar bahtiyar olduğunu düşündüm. Anladım. Sait amca söze karıştı. Anlayıp ne olacak Selami? Selami hafif çakır keyif olmuştu. Yo, anlamalıyım Sait. Madem ki bizim Hilmi'nin işine benzer bir şey, anlat şunu Ömer. Ömer, anlatayım dedi. Zaten anlatmak istiyorum. Ve ninesinden duyduğu masalı tekrar eden bir küçük çocuk gibi anlattı. Benim bahsettiğim çocuğun anası da ikinci bir kocaya varmıştı. Yalnız arada küçük bir fark var. Seninkinin anası ikinci kocasına vardığı zaman çocuk 8-9 yaşında. Benim söylediğim çocuksa anasının karnındaydı. Senin çocuk 8-9 yaşındayken kundura ustası Hilmi'nin evine geldi. Benimkisi kurduracı Hilmi'ye benzeyen bir adamın evinde doğdu. Seninkisi 8-9 yaşındayken kunduracı Hilmi'den başka bir babası olduğunu biliyor. Benimkisi bunu çok sonra öğrendi. Seninkisi dedesi almak istiyor. Belki de alabilir. Benimkisini kimse doğduğu evden ayıramaz. İşte bunun için benimkinin ne kadar bahtiyar olduğunu düşündüm. Çünkü eğer benimkini de doğduğu ve büyüdüğü yerden ayırmak isteyenler olsaydı kederinden çıldırırdı. Ömer sustu. Sait amca Ömer'in sözlerini büyük bir saygıyla dinlemişti. Selami gene hiçbir şey anlamadı. Anlattın ama dedi, ne yalan söyleyeyim, ne demek istediğini anlamadım. Kim bu senin bahsettiğin çocuk? Ömer sadece ben dedi. Selami büsbütün aparladı. Nasıl sen? Basbayağı ben işte. Sen Nuri Usta'nın oğlu değil misin? Ben Nuri Usta'nın oğluyum. Öyleyse? Benim de Nuri Usta'dan başka bir... Ömer durdu. Sonra yavaş yavaş ilave etti. Babam var. Bu baba sözü karışık bir şey. Yani ben Nuri Usta'nın sülbünden gelmemişim. Eğer tabir doğruysa Nuri Usta benim fizyolojik babam değil. Peki senin neydi o fizyolojik baban kim? Sehpi Bey. Ne? Hangi Sehpi Bey? Babamı, sadece babamı, kafamı, yüreğimi, insanlığımı yapan babamı Nuri Usta'yı çiğneyen, ayağını kesen adam. Selami'nin hayreti birdenbire derin bir saygıya çevrildi. Sustu. Ömer'e karşı bir kusur işlemiş gibi. Affedersin Ömer dedi. Ömer gayet tabii sordu. Bu sefer de ben anlamadım. Niye affedeceğim? Yanisi ne? İstemeyerek, belki de söylemek istemediğin, gizlemek istediğin, senden başka kimseye ait olmayan şeyleri adeta zorla söylettim sana. Niçin gizlemek isteyeyim? Ben yarış beygir değilim ki. Hangi hayvanın sülbünden dünyaya geldiğim beni alakadar etsin. Sehpi Bey'le bir tek alakam var. Daha doğrusu iki tür alakam var. Birincisi, benim dünyamdan başka, benim dünyama düşman olan bir dünyada olması. İkincisi, babamın ayağını kesen kazanın müsebbibi bulunması. Her ne hal ise, gelelim Hilmi'nin meselesine. Çocuğun dedesi kimi avukat tutmuş? Selami düşündü biraz. Dur bakayım dedi, avukatın adı neydi? Vay anasını, dilimin ucunda bir türlü söyleyemiyorum. Demin sen ona benzer bir isim söyledin. Neydi? Ha, buldum. Kamran. Ömer adeta bağırdı. Kamran mı? Sonra kendini toparladı. Birçok avukat Kamran var. Herhalde bizimkisi değildir. Sait söze karıştı. Ne malum? Belki de 89'dur. Bir sor bakalım. Olur. Hemen yarın sorarım. Selami merak etti. Peki eğer avukat sizin Kamransa ne olacak? Ömer bilmem dedi. Belki faydası olur. Belki davayı üstüne almaz. O almazsa başkası alır. Doğru. Mamafih öğrenmek lazım. Ve ertesi günü Ömer erkenden Kamran Bey'in yazıhanesine damladı. 89 yalnızdı. Bir çay bardağının karşısında kaşar peyniri simit yemekle meşguldü. Ömer'i büyük bir gürültüyle karşıladı. Ömer yayları bozulmuş kanepeye otururken sordu. Hocam, bugünlerde yeni bir dava aldın mı? 89 hayretle Ömer'in yüzüne baktı. Bugünlerde 2-3 yeni dava aldım dedi. Niye sordun? Niye sordun mu sonra anlarsın hocam. Ne gibi şeyler bu yeni davaların? Kamran Bey düşündü. not defterini çıkardı. Bu yapraklarının çoğu kopmuş ve şirketlerin reklam olsun diye müesseselere gönderdikleri not defterlerinden biriydi. Son hafta içinde 3 dava almışım. Birisi bermutat bir boşanma davası, ikincisi icra ile alakadar bir şey, üçüncüsü gene boşanma davası gibi bir şey. Daha doğrusu, Ömer merakla atıldı. Daha doğrusu, bu ne telaş yahu? Avukatlıkta telaş, heyecanı belli ediş felakettir. Avukat dediğin doktor gibi olmalı. İcab eden yerde rol icabı telaşlanmalı, heyecanlanmalı. Ömer yalvardı adeta. Şu üçüncü davanın ne olduğunu anlat kuzum. Derslerinden sonra istifade ederim. Bir çocuk meselesi var mı bu üçüncü davada? Bu dava için sana müracaat eden Şakir Bey mi? Bir mütekaid. Eski gelini evlendiği için torununu geri almak istiyor. 89 hayrette sordu. Nereden biliyorsun? Demek sana müracaat etti. Ne olacak? Ne var yahu? Şimdi ben de meraka düştüm bak. Ömer düşündü, sonra kanepenin üstünden kalkarak 89'un masasına yaklaştı. Hocam dedi, bu davayı sen alma. 89 gayet tabii. Peki dedi, madem ki istiyorsun almayayım. Ama niçin? Bunu olsun öğrenemez miydim? Ömer, tabii dedi, anlatayım. Ve meseleyi anlattı. 89 Kamran sordu. Peki, benim davayı bırakmamda ne fayda var? Bir başka avukat alır işi. Ömer, evet dedi, doğru. Fakat ne bileyim ben? Kamran Bey düşünüyor. Düşündükçe kaşları çatılıyor. Ağzının kenarındaki çizgiler derinleşiyor. Çok mühim bir karara geldiği belli. Ömer, Kamran Bey'in yüzüne vuran iç fırtınasının bütün aydınlık ve karanlıklarını büyük bir merakla takip etmektedir. Kamran Bey'in derin ve kabuslu bir uykudan uyanıyormuş gibi silkindi. Ömer, oğlum dedi, avukat da bir insan mıdır, değil midir? Ömer bu hiç beklemediği suale birdenbire cevap veremedi. Kamran tekrar etti. Söylesene, avukat denen mahluk da bütün eteki insanlar gibi yiyen, içen, düşünen, seven, gülen, ağlayan bir insan mıdır, değil midir? Elbette öyledir hocam. Öyleyse, avukat da bir makine değil, bir insansa, avukatın da bazı meselelerde kanaatleri var demektir. Ve avukat da her insan gibi kanaatleri için icabında şahsi menfaatlerini çiğneyerek harekete geçer, mücadele eder, değil mi? Evet, tabii. Mücadele ne demektir Ömer? Bunu sen iyi bilirsin herhalde. Mücadelede bütün mesele düşmanı can evinden vurmaktır. Düşmanla merdane dövüşmek, %100 kavga etmek lazımdır. Kavgada hileye başvurmamalı gibi palavralara inanmazsın, değil mi? İnanmam. Öyleyse mesele kalmadı. Bak ne yapacağız? Benim vicdani kanaatim senden meseleyi dinledikten sonra bu çocuğun dedesinin evine gitmesi değil, kunduracı Hilmi'nin yanında kalmasını bana emrediyor. Madem ki bu böyledir, o halde bu kanaatimin tahakkuku için kavga etmeliyim. Yani ne yapıp yapıp çocuğu anasının Hilmi'nin yanında bıraktırmalıyım. Doğru değil mi? Doğru. Fakat nasıl yapacaksın bu kavgayı? Sen dedesinin avukatısın. Davayı almaktan vaz mı geçeceksin? Vazgeçsen bile. 89 birdenbire Ömer'in sözünü kesti. Hayır dedi. Davayı bırakacak değilim. Bilakis. Ömer şaşırdı. Anlamadım. Kamran Bey alaylı bir sesle. Meslek namusumu ayaklar altında çiğneyeceğim dedi. Anlıyor musun? Kavga kavgadır. Yemek nasıl pişirildi diye sorulmaz. Sofraya geldiği vakit lezzetli mi lezzetsiz mi ona bakılır. En iyi pilav toprak pencerede pişer. Mahtup çocuğun anasında kalması, kunduracı Hilmi'nin yanında adam olması değil mi? Bu gayeye ulaşmak için her yol mübahtır. Yalnız davayı kaybettikten sonra dedenin peşin verdiği ücretin bir kısmını iade ederim. Bu kadar da temizlik ister. Ömer, Kamran Bey'in yanından bir parça şaşalamış, Kamran Bey'e karşı sevgisi bir hayli artmış olarak çıktı. Meseleyi o akşam Sait amcaya anlatsa vakit, Sait amca, yazık ki dedi, şu Kamran'ı geç tanıdık. Sehbi Bey kefalete rapt edilerek istintak hakimliğinden serbest bırakıldı. Mahkeme günü kararlaştırıldı. Nur Usta davadan vazgeçmesi için Ömer'e son defa rica etti adeta. Ömer dinlemedi. Sait amca da Ömer'le birlikte ve Nur Usta'nın itirazlarını kabul etmiyordu. İhtiyarlığında tekrar küçük burjuvalarına dönüyorsun Nuri diyordu. Dikkat et. Mahkemeden iki gün önce Seyfi Bey'in avukatlığını Süheyla'nın babasının üstüne almış olduğunu Ömer duydu. Ve mahkemeden bir gün önce Ömer'in yazıhanesinden içeriye Seyfi Bey girdi. Vakit öğleye doğruydu. Ham boşalmıştı. Herkes yemeğe gitmişti. Ömer tavukçudan getirdiği çorbayı içiyordu. Oda kapısı ağır ağır hanın sessizliği içinde gıcırdayarak açıldı. Ömer Seyfi Bey'i daha kapının eşiğinden geçerken tanıdı. Ayağa kalktı. Bu hareketi istemeyerek yapmıştı. Soğukkanlı olmak istiyordu. Fakat birdenbire o kadar heyecanlanmıştı ki telaşını belli ediyordu. Seyfi Bey ağır ağır odanın ortasına doğru yürüdü. Avukat Ömer Bey'le müşerref oluyorum, değil mi efendim dedi. Evet efendim, buyurun. Seyfi Bey otururken ben Seyfi dedi. Müşerref olduk efendim. Seyfi Bey gözlerini odada dolaştırdı. Duvardaki üç resme gözü takıldı. Uzun uzun baktı, gülümsedi. Sonra oturduğu tahta sırayı eliyle yokladı. Yine gülümsedi. Seyfi Bey'in bu gülüşleri Ömer'in gözünden kaçmadı ve bir an önceki telaşı müthiş bir aksi tesirle korkunç bir sükuta inkılap etti. Çok sade bir sesle, sizi dinliyorum dedi. Seyfi Bey gülen, hatta alay eden bir sözle söze başladı. Müessip bir kazaya sebebiyet verdiğim için çok müteessirim. Siz gayet haklı olarak bedeninizin hakkını arıyorsunuz. Burada sözüm yok. Ömer sabırsızlıkla sordu. Öyleyse niçin mi diyeceksiniz? Evvela belki de sebep olduğum kazayı tamir edebilirim diye. Babamın ayağını yeniden yerine mi koyacaksınız? Emin olun ki elimden gelse bunu da yapardım. Fakat bu ancak Cenab-ı Hakk'ın işi. Ben daha ziyade hatamı kulca tamir etmek istiyorum. Yani mahkemeye başvurarak elde etmek istediğiniz neticeyi ben size daha kesilmeden temin edebilirim. Ömer sinirlendi. Mahkemeye başvurup hangi neticeyi elde etmek istediğimi sanıyorsunuz? Seyfi Bey öksürdü. Yani tazminat. Ömer güldü. Demek sizin kanaatinizce bütün bu işten elde etmek istediğim bir netice var, sizden para koparmak. Seyfi Bey cevap vermedi. Ömer ısrar etti. Söylesenize Seyfi Bey, Nur Usta'nın bütün bu mahkeme işinden elde etmek istediği netice birkaç yüz lira, öyle mi? Seyfi Bey hep o gülümseyen sesiyle. Birkaç yüz lira değil, birkaç bin. Emin olun hatta birkaç bin lirayla bile... Ömer nefretle yüzünü buruşturdu ve Seyfi Bey'i hayretlere düşüren bir söz söyledi. 10 para istemiyoruz. Seyfi Bey şaşkınlığını çabuk giderdi. Para istemiyorsanız benden ne istiyorsunuz öyleyse? Kazaya sebebiyet veren herhangi bir taksi şoförü hapsediliyorsa sizin de... Ben taksi şoförü değilim ama biliyorum. Ömer bu biliyorumu öyle bir söylemişti ki Seyfi Bey. Anlıyorum dedi. Şahsi bir intikam. Bu sefer Ömer o kadar şaşaladı ki cevap verirken sesinin ayarını yapamadı. Şahsi intikam mı? Niçin? Neden? Seyfi Bey kaşlarını çatmıştı. Neden olduğu malum dedi. İkimizin de pek geç öğrendiğimiz bir şeyi tekrara acet yok. Yanılıyorsunuz Seyfi Bey. Ben sizin sülbünüzden dünyaya gelmiş olduğumu çok geç öğrenmedim. Yıllardır biliyorum bunu. Öyleyse niçin gelip o zaman beni aramadınız? Kabahat sizde. Ömer güldü. Ne kabahati? Sizi aramamak da kabahat etmiş değilim. Bilakis hem sizi niçin arayacaktım? Seyfi Bey düşündü. Sonra sesine bir baba tatlılığı vermeye çalışarak. Şimdi ben anlıyorum oğlum dedi. Beni o zaman arasan benim seni tanımayacağımdan, seni bir şantajcı sanacağımdan korktun, çekindin. Halbuki Alevi'yi şahit göstererek zaten şu son günlerde meseleyi ondan öğrendim. Ömer karşısındaki adama hayretle bakıyordu. Seyfi Bey devam ediyor. Emin ol ki Ömer anneni ve seni aramadım değil. Yani sonraları çok aradım. Belki inanmazsın. Bir gençlik cinnetiyle anana karşı işlediğim günahı tamir etmek istedim. Fakat sizi bulmak kabil olmadı. Sonra seneler geçti. Eh dünya bu. Durdu. Sesini büsbütün bir lavza şerbeti gibi tatlılaştırarak. Ömer, zararın neresinden dönülse kârdır. Seni evlat olarak tanımaya hazırım. Sana ve anana karşı bu kadar iyilik göstermiş olan Nuri Usta'nın da ihtiyarlığını temin ederim. Seyfi Bey yerinden kalkmıştı. Ömer'in masasının başına gelmiş ve omzunu okşamak için elini uzatmıştı. Ömer geri çekildi. Seyfi Bey dedi, çok yanılıyorsunuz. Anam da bana yaptığınız en büyük iyilik, yegane iyilik bizi arayıp sormamış olmanızdır. Bundan dolayı ben de, anam da şimdi daha iyi anlıyorum ki size karşı müteşekkir olmalıyız. Seyfi Bey eli ateşe değmiş gibi geri çekildi. Anlıyorum dedi. Beni bir türlü affetmiyorsunuz. Kim bilir ana oğul sıkıntılı günlerinizde kaç defa baş başa verip lanet etmişsinizdir bana. Ömer bu sefer Seyfi Bey'in sözünü kesti. Seyfi Bey yine aldanıyorsunuz. Boyuna aldanacaksınız. Ana oğul sizden ya bir defa bahsetmişizdir ya iki defa. O kadar. Hem de lanetle filan anarak değil. Siz bizim için sizin gibi olanlardan birisiniz. İşte o kadar. Size düşman değilim. Değiliz demiyorum. Sefi Bey kendisinden çok haklı olarak tiksinen oğlunu kazanabilmek ümidiyle son kozunu oynar. Ona, oğlum der, olanlar olmuş, geçenler geçmiştir. Fakat ne olursa olsun sen benim kanımdansın. Şayet ben yarın cezaya uğrarsam senin kanın. Eyvah, ben babamı zindanlara düşürdüm diye nedamet ve esefle feryat etmez mi? Sual zaten kendisini zor tutmakta olan Ömer'in sabrını büsbütün sona erdirir. İsyan ve öfkeyle yerinden fırlayarak haykırır. Etmez. Zira beşeri alçaklıklar karşısında feryatları kanlar değil, şuurlar koparır. Siz artık lütfen burayı terk ediniz. Ve ömrünüzün ötesinde mümkün ise şu gerçeği öğreniniz. Kan konuşmaz. Tefrika edildiği gazetede son iki sayfası basılmayan romanın sonunu o günlerde o gazetede çalışmakta olan ve romanın müsveddelerini okumuş bulunan yazar Naci Sadullah belleğine dayanarak aşağıdaki gibi özetlemiştir. Kitabın sonu 18 Mart 1999